Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhaba. Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın.
Biz bugün sizinle güzel bir Anadolu yolculuğu yapacağız aslında. Her konuştuğumuzda, her gezdiğimizde, her konuşulduğunda ne kadar güzel bir coğrafyada olduğumuzu hep bir kez daha hissediyoruz. Ama bugün tarihi önemi sebebiyle konu edineceğiz. Türkler için Anadolu ne anlama gelir? Anadolu'nun kapılarının açılmasından itibaren Türkler Anadolu'yu nasıl kabul etmişlerdir? Ondan önce belki Anadolu'ya gelene kadar ki yurtları ve Anadolu arasındaki farkı da konuşabiliriz.
Evet, Anadolu hakikaten sizin işaret ettiğiniz gibi insanlık tarihinin başından beri her zaman bir cazibe merkezi olmuş. Bu cazibe merkezi oluşunun çeşitli sebepleri var. Bunlardan bir tanesi jeostratejik pozisyonudur, mevkiidir. Üç tane denizin kenarında, yani Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz, ki bu Ege ve Akdeniz zaten bir coğrafya sayılıyor. Ve eski dünyanın tam ortasına isabet eden bir yer. Yani bir tarafta düşünün, İran medeniyeti var, Hint medeniyeti var, Çin medeniyeti var, Mezopotamya medeniyeti, Mısır medeniyeti, Yunan medeniyeti, Roma medeniyeti. Bunların tam ortasında bir pozisyonu var.
Peki bir o zaman bunu söylediğiniz için sorayım size. Dünyanın bir merkezi olsaydı burası neresi olurdu? Çok tartışılan konu.
Evet.
Bu saydığınız medeniyetler açısından da bakıldığında.
Şimdi bunun cevabını antik çağda, yakın çağda verenler olmuş. Bazı antik orta çağ yazarları, mesela bunlardan bir tanesi Busbek, Avusturya sefiri, Türkiye'ye gelmiş, gezmiş Kanuni Sultan Süleyman zamanında ve demiş ki dünyanın merkezi olmaya layık tek bir şehir İstanbul'dur. Viyana'yı biliyor, Roma'yı biliyor üstelik. Yine Napolyon için dünya bir devlet olsaydı merkezi İstanbul olurdu dediğini biliyoruz. İstanbul'u kuran Konstantinos, ismini veren Konstantinos. Ondan önce burada bir balıkçı kasabası vardı. Vizas ismine izafeten Bizantiyon denilen küçük bir balıkçı kasabasıydı. O zamanki zamanda şehir zaten fazla yok. Şehircilik Romalılarla inkişaf etmiştir. Burada Nea Roma'yı kurarken, ki bunun tabii arkasında bir takım mistik sebepler, rüyalar, İsa Aleyhisselam rüya, onlar ayrı bir mesele. Ama esas maksadı pagan kültürüyle kirlenmemiş, onun tabiriyle Roma gibi değil. Yani yepyeni, yeni bir sayfa. Ama aynı zamanda da öyle bir yerde olmalı ki Roma'nın misyonunu, ki Roma bir Akdeniz imparatorluğudur, Roma'nın misyonunu koruyabilsin. Burada kurmuş şehri. Bütün bunlar gösteriyor ki İstanbul'da,
ki buraya gelirken
Anadolu,
de bütün Ege'yi geçerek.
Tabii geldi. Gelmiş. Çanakkale'yi düşündü önce, fakat sonra İstanbul'u görünce Çanakkale'den vazgeçti. Bu coğrafyayı her zaman parlak yapmıştır bu İstanbul'un pozisyonu ve Anadolu'nun pozisyonu. Cihan Harbi'nin en mühim sebeplerinden bir tanesi Boğazların hukuki statüsüdür. Cihan Harbi'nin bitişinde imzalanan anlaşmanın en mühim müzakeresi Boğazların statüsü olmuştur. Her zaman Anadolu, bugün de öyle çünkü dünya Avrupa'dan ibaret değil, Amerika'dan ibaret değil.
Hele şu anda Avrupa'nın yıldızı bu kadar sönerken.
Orta Doğu her zaman hareketli bir yer. İran, kezalı Rusya tam ortada kalan pozisyonuyla Anadolu bir kere çok muazzam bir jeostratejik emniyete sahip. Her zaman da bunu muhafaza etmiş. Ha bunun dışında münakale, nakliyat ve ulaşım kolaylığı. Yani rahatça bir yere gidebilmeniz, dağların geçit vermesi, etrafının deniz olması. En nihayet denizden ulaşıyorsunuz. Bu büyük bir avantajdır. Hele,
hatta bazen akarsular bile.
Evet, hele eski zamanlarda. Büyük bir avantajdır. Çok çok çok zengin olmamakla beraber su kaynakları burada her köşesinde hayata imkan veriyor. Mesela Orta Doğu böyle değil, İran böyle değil, Rusya böyle değil. Hatta eskiden Avrupa da böyle değildi. Var, balta girmemiş ormanlar var, yaşanmıyordu insanlar. Anadolu'nun her yeri su kaynakları sebebiyle çok, bakın gene söylüyorum, çok belki yeterli değil, çok parlak bir,
ama o zamanın nüfusunu
düşündüğünde, o zaman için yetiyordu, evet. Ve arazisi belki Avrupa kadar düz olmamakla beraber, Romanya, Bulgaristan gibi, yani Balkan ovaları gibi olmasa bile, Macar ovaları kadar olmasa bile, bu bir biliyorsunuz jeofizik bir coğrafi bir meseledir. Buna rağmen ekilebilir arazisi çok ve bu ekilebilir arazide hemen her şey yetişiyor. İklimi müsait. Dondurucu soğuklar, kavurucu yazlar yaşanmıyor. Bütün bunlar o zaman için Anadolu'yu bir cazibe merkezi yapmış. Yani bir taraftan jeostratejik pozisyonu, geçit yeri olması, Avrupa ile bir taraftan yaşanabilir bir yer olması. Yani orada kapandığınız zaman rahatça yaşayabiliyorsunuz. Pek çok millet için cazibe merkezi olmuş.
Bir de şunu sormak istiyorum. Mesela bir geçit dediniz Anadolu için. Buradan pek çok kültür gelmiş geçmiş. Ve pek çok kültür de bir arada yaşamış. Evet. Bu da zannediyorum Anadolu'ya kendine ait bir hoşgörü iklimi getirmiş. Evet. Ve bu da yine Anadolu'yu başka bir cazibe merkezine çeviriyor.
Anadolu'nun işaret ettiğiniz gibi ben onu sonra Türklerin buraya gelişinden sonra anlatacaktım. Ama siz madem söylediniz. Anadolu geçit yeri olduğu için geçit yeri olan yerler kozmopolit olur. Yani kenarda kalmış bir şehirde kimse olmaz ama liman şehri veya yolların kesiştiği bir yerde her çeşit insan yaşar. Ve orada her çeşit insanın yaşaması bir tolerans meydana getirir. Çünkü farklı kültürlerden insanları gördüğünüz ve onlarla beraber yaşamak mecburiyetinde olduğunuz zaman onların da sizin gibi etten kemikten yapıldığını, onların da sevinip üzüldüğünü, acı çektiğini gördüğünüz zaman onlara karşı çok daha normal davranırsınız. Bu cemiyette sağlıklı bir yapı bünye meydana getirir. Bu ilme, ticarete, her şeye elverişli bir zemin hasıl eder. Böyle bir ortam. Böyle olunca bu topluluklar birbirlerine karşılıklı olarak tesir ederler. Birinin bilmediğini ondan öğrenir. Kültür olarak, yemek olarak, kılık kıyafet olarak, teknik olarak birbirine tesir eder. Ve böylece orada yüksek bir medeniyet doğar. İşte Anadolu'nun dünyada belki başka hiçbir yerinde rastlanmayan, yani Akdeniz belki biraz müstesna ama bir hususiyeti de budur. Burada birbirine hiç benzemeyen ama hiç benzemeyen. Yani pek çok yer birbirine benzeyen. Mesela Yunanistan birbirine benzeyen insanların yaşadığı bir yerdi. Helen toplulukları. Farklılıkları vardı ama benzerlikleri çoktu. Anadolu birbirine hiç benzemeyen. Düşün, antik çağı düşünün. Frikyalılar bambaşka bir topluluk. Hititler bambaşka bir topluluk. Yakın zamanda bir arada yaşamışlar. Öte taraftan İyon toplulukları var. Bu tarafta yani bunların hepsi müşterek bir kültür meydana getirmiş. Türkler buraya geldikleri zaman sadece jeostratejik ehemmiyeti çok büyük. Yaşaması kolay bir yere gelmediler. Hı hı. Çok güçlü, parlak bir kültürün içine geldiler. Türklerin de bir hususiyeti var. Müsbet bir hususiyet. Muazzam bir intibak kabiliyeti var.
Adaptasyon özelliği.
Adaptasyon. Girdiği yere hemen adapte oluyor. Sivriliklerini terk ediyor. O girdiği yerdeki işine yarayacak hasletleri, varlıkları hemen öğreniyor ve tatbik ediyor. Bu Türklerin tarihte nam bırakmalarının, güçlü bir cemiyet kurmalarının ve medeniyet kurmalarının sebebidir. Yoksa Türklerin neşetine, ortaya çıkışına bakarsanız Türkler için böyle bir rol biçmezsiniz. Tam Orta da. Asya'nın en ücra köşelerinde bir topluluk. Türkler eğer böyle bir haslete sahip olmasalar ve gözlerini batıya dikmemiş olsalardı, ben her yerde söylüyorum, bugün Moğolistan sahralarında yaşayan, otantik bir şekilde, iptidai bir şekilde yaşayan National Geographic şeylerinin muhabirlerine gidip belgeselci aynı kadar enteresan kilimleriniz var, ne kadar güzel yemekler var dedikleri basit, sevimli bir topluluk olurdu. Ama işte bu hasletleri ve tarihte başlarına gelen hadiseler onları dünyanın merkezine oturtmuş. Dünya tarihinin, dünya siyasetinin, dünya coğrafyasının en kıymetli figürlerinden biri haline getirmiştir.
O zaman biraz geriye giderek madem tekrar başlangıç noktasına döndük, oraya geçelim ve oradan nasıl yönlerini batıya çevirdiler. Buna sadece iklim zorunluluklarını, coğrafi şartları eklememek ya da saymamak lazım diye düşünüyorum. Başka sebepleri de var Türklerin gözünü batıya dikmesinin.
Evet, şimdi yerinde duramayan bir çocuğu siz basit oyuncaklarla oyalayamazsınız. Basit hikayelerle zeki bir çocuğu eğlendiremezsiniz. Biraz ufkunuzun geniş olması lazım. Türkler bir genetik yapı olarak kabına sığmayan bir topluluk. Yani bulunduğu yerde daha fazlasını isteyen bir topluluk. Yaşadıkları yer buna elverişli değil. Sadece iklim mecburiyeti değil. İklim pek çok insanı yerinden ayırmıyor. Hı. Pek çok insan yaşadığı bütün meşakkate rağmen bu fert olarak da düşünün. Hı. Yani her türlü sıkıntıyı çekip de başka bir hayat aramıyor. Yani ben bunlara Türklerin böyle bir hayal gücü güçlü, farklı hayatları merak ediyor ve mukavemeti var. Yani işte biraz evvel dedim intibak kabiliyeti. Ben gidersem orada ne yaparım demiyor. Hemen gidiyor. Oraya adapte oluyor. Oraya alışıyor. Bu bir karakter.
Dayanıklılar galiba değil mi bu şartlara? Yaşadıkları... Yani yola, yeni bir coğrafyaya, oradaki zorluklara.
Şimdi bugünkü insanlar bunu pek bilmiyorlar ama bugün Anadolu Türklerinin büyük ekseriyeti. Ben daha önce de anlatmıştım. Bu radyoda da anlattık. Türkler 3 sosyolojik sınıfa ayrılıyor. Türkler, Türkmenler ve Yörükler. Yörükler göçebe hayat yaşarlar. Hiçbir yere yerleşmezler. Umumiyetle keçi beslerler. Atlarla, eşeklerle bir yerden bir yere gider. Hayvanlarını beslerler. Hayvan mamullerini satarlar. Kendilerine lazım olan şeyleri alırlar. Basit, sevimli bir hayat yaşarlar. Kapadırlar. Kültürel seviyeleri gelişmiş değildir ama sempatiktirler.
Ama kendilerine yetecek bir kültür birikimleri ve tabii. İş yaptıkları işle ilgili şüphesiz. Tecrübeleri.
Türkmenler yarı göçebedirler. Türkler koyun besleyen insanlar. Bulundukları coğrafyada ziraat fazla elverişli değil. Yani Türk toprakları, bildiğimiz tarihi anlatıyorum, çok az yere ekime müsait. Hava çok soğuk.
Koyun bizim için çok kıymetli.
Evet. Ama koyun çok bereketli bir hayvan. Her şeyi işe yarıyor. Üstelik mukavemetli. Koyun, keçi, davar denilen şeyler mukavemetli. Ticaret deseniz zaten Türklerin yaşadığı coğrafya ve ticaret var. Bilhassa hudut mıntıkalarında. Ama mahdut. Öyle olunca ister istemez hayvancılık ön planda. Bir de hayvancılığın şöyle bir avantajı var. Sizi bir yere bağlamıyor. Hadi be buradan gidelim dediğiniz zaman sürünüzü önünüze katıyorsunuz. Yeni bir yere gidiyorsunuz.
Yani iş yerinizi taşıyorsunuz.
Evet, taşıyorsunuz. Otlağı olan bir yer, suyu olan bir yer sizin için elverişlidir. Araziniz varsa gidemezsiniz. Tüccarsanız gidemezsiniz.
Yerleşik düzen bu zaten.
Evet. Üçüncü kol Türkler. Türkler Anadolu'da yerleşik hayata geçmiş. Köylerde yaşayan, şehirlerde yaşayan, ziraat yapan, ticaret yapan ama yaylaya gitmeyen, davar beslese bile bir iki koyun besleyen insanlardır. Bunlar medeniyet olarak daha ileridirler. Ancak o diğer iki grup mukavemet olarak şartlara, her türlü sıkıntılara mukavemet olarak bunlardan ileridir.
Peki göçenler yani Anadolu'ya gelenler bu diğer iki grup mu?
Üçü de. Üçünden de var. Mesela bugün Adapazarı'ndan Antalya'ya kadar olan mıntıka Türk mıntıkasıdır. Bunlar şehirlere yerleşmişler. Zaten orası Bizans Selçuklu hudududur. Yerleşmişler. Ticaret. Zaten hudut biliyorsunuz ticarete elverişlidir. Ziraat, emniyet var. Çünkü hudutta rahat çekip biçiyorsunuz. Hayvan ikinci planda kalıyor. Yeterince otlak yok, yayla yok. Olsa da şeyi bırakıp da gidemiyorsunuz. Ama onun dışındaki mesela Orta Anadolu tamamen Türkmendir. Doğu Anadolu Türkleri Türkmendir. Bunlar o hayatı bir miktar devam ettirmişler. Şimdi bu o kadar meşakkatli bir hayat ki. Şimdi Anadolu'da yaşayan Türkmenler için söylüyorum. Kışın Suriye, Irak taraflarına gidiyorlar. Oralar sıcak. Davarlarıyla beraber.
Sınıra rağmen mi geçiyorlar?
Sınırları yok o zaman. Ha, eskiden.
Şu anda değil
yok,
böyle.
Şimdi değil, eskiden.
Tamam, peki.
Şimdi baharın bunlar toplanıyorlar. Çadırlara, çadır dediğin böyle basit çadırlar değil. Topak ev denilen, şimdi Orta Asya'da görülen yuvarlak. Bunları söküyorlar. Develere, atlara yüklüyorlar.
Bunlar basit çadırlar değil, bayağı iskeleti
bayağı
falan
tabii.
Var.
Tabii. Ortasına bir direkt dikiliyor tahta. Sonra diğer tahtalar böyle eğilip üzerinden bağlanıyor. Tepesine bir açıklık bırakılıyor. Göğ düğünük derler ona. Üzerine hasır atılıyor. Hasırların üzerine kilimler atılıyor. Keçeler atılıyor. Bu yağmurdan, soğuktan, sıcaktan koruyor. İçinde isterseniz birkaç oda yapabiliyorsunuz. Yere hasırlar seriyorsunuz. Burada yaşanıyor. Toplanması bir adamla bunu kurup çıkarabiliyor yani. Ama bayağı bir iş, teknik bir iş. Herkes kendisini yapabilir ama belli adamlar bunu yapıyor. Yakın zamana kadar bu Anadolu'da da vardı. Bunu topluyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz? Diyelim Anadolu'ya. Orta Anadolu, Doğu Anadolu, otlak yerlere gidiyorsunuz. Yürüyerek. Tekrar sonbaharda geri dönüyor. Hayatları bu. Bu kolay bir hayat değil. Meşakkatli bir hayat, zahmetli bir hayat. Bu hayat onları mukavim kılmış. Diğerlerine göre. Yani yerleşik hayata, yalnız buradan şu netice çıkmasın. Türkler göçebe bir millet değil. Göçebe olanları var. Yarı göçebe olanları var. Yerleşik hayata geçenleri var.
Şimdi birilerinin
var.
Göçebilmesi için evet. Aslında bunların bir yerleşik yerden beslenmesi
evet, aynen
lazım.
Öyle. Yani şimdi bazen ben duyuyorum Türkler göçebe mi millet? Hayır. Her millette olduğu gibi Türklerde de göçebeler var. Bu göçebelik ve bulundukları coğrafya bunlara diğerlerinde olmayan bir mukavemet vermiş. Ata alışıklar. Hatta atı ilk ehillileştirenin Türkler olduğu söylenir.
Tarihe geçen iki önemli hususiyet var. Biri demiri işlemesi.
Demir işlemeleri,
biri
atı
ehlileştirmeleri.
Üçüncüsü de yoğurdu bulmaları.
Evet, ben de sabah
bir
programda bahsettim.
Bir Alman profesör
yoğurt.
Dedi ki Türklerin dünya medeniyetine hiçbir katkıları olmasa dedi. Ki çok katkıları vardı. Birazdan bahsederiz. Şehircilik mesela. Yoğurdu bulmaları kafiydi. Çünkü biliyorsunuz yoğurt emsali olmayan bir bağırsak antiseptiğidir.
Evet,
yerin
evet.
Hiçbir şey tutmuyor. Bu Türkleri bulundukları coğrafyadan başka yerleri aramaya sevk etmiş. Nereye gidecekler? Kuzeye mi gidecekler? Sibirya. Gidemezler. Doğuya mı gidecekler? Meçhul yerler. Mançurya. Gene Sibirya. Güneye mi inecekler? Çinliler bırakmıyorlar. O zaman Çinliler güçlü. Şimdiki gibi değil. O zaman onlara kalan yer batıdır.
Ve peki batı doğudan daha mı belirgin? Yani doğu
hep
belirsizse batı...
Hep öyle olmuş. Evet. Daha belirgin olmuş. Batıda, yani bunun Türklerin yüzünü batıya çevirmelerinin sebebi bu. Nehirlerin doğuya akanı makbul derler. Tuna gibi, Fırat gibi. Ama şehirler hep batıya doğru büyür.
Bunun İnsan güneşle alakalı olduğunu
olabilir,
düşünüyorum.
Söylerler. Yani, güneşi takip ediyor derler. Ediyor, yani bu ispatlanmış bir şey değil ama.
Ama belki
makul,
biyolojik olarak güneşi makul, takip
makul.
Ediyor.
Türkler de güneşin peşine düşmüşler ve hep batıya doğru gitmişler. Tarih, Türk tarihine baktığınız zaman Türkler hep batıya doğru bir seyir takip etmişler. Bu kendilerine büyük felaketler getirdiği gibi büyük imkanların da önünü açmış. Yani yeni yurtlar edinmişler. Şimdi bir de diyeceksiniz ki niye yerlerinde oturmuyorlar? İşte biraz evvel söyledik, insanlar yerinde oturmaz. Tarihte hiçbir millet yerinde oturmamış. Şu anda dünya milletlerinin bulunduğu ülkelere gelenlerin hiçbirisi oranın yerlisi değildir.
Araplar ya da o kadar yayılmışlar ki.
Değil. İngilizler Britanya'nın yerlisi değil, Fransızlar Fransa'nın yerlisi değil, yayılmışlar. Bu normal bir şey. Yani Türklerin yayılmasını yadırgamamak lazım. Türkler biraz fazla yayılmışlar.
Hadi o zaman Orta Asya'ya geri gidin diyenlere, o zaman bütün dünyanın bir yer değiştirmesi lazım değil mi?
Evet, o çok aptalca bir söz. Dünyadaki bütün ülkelerin yer değiştirmesi lazım. Hadi, hadi marş herkes yerine dediğiniz zaman dünya coğrafyasında hiçbir topluluk yaşadığı yerde kalmaz. Bu normal bir şey. Bunu sorgulamak aptalca bir şey. Sonra vatan insanın doğup büyüdüğü yerdir ama biraz da karnının doyduğu ve yaşadığı yerdir. Evet, Türkler bugün Moğolistan ve kuzeyi olan mıntıkadan neşet etmişler. Orası onların vatanı olmuş ama sonra oradan batıya doğru gitmişler. Yeni vatanlar edinmişler. Buraları sevmişler, buralara alışmışlar. Buralara imzalarını atmışlar. Eski vatanlarını belki bir müddet özlemişler. Ama ondan sonra yeni vatana.
Çok enteresan bir özelliği var Türklerin. Belki biraz İngilizleri böyle görebiliriz. Gittikleri yerde hakikaten eser bırakmışlar. O evet. İnsanların yaşam biçimine katkıda bulunmuşlar. Şimdi bu sömürgecilik kavramıyla açıklanan bir sürü hani o dönemin yaşam biçimi hakikaten yayılmacı bir yaşam biçimi. Bütün ülkeler böyle. Ama kimileri gitmiş ve o ülkelere katkı sağlamış. Ama aynı zamanda kendine de katkı sağlamış. Kimileri sadece sömürmüş evet. Ve hala o ülkeler
doğru.
Onun acısını çekiyor.
Doğru. Yani sadece sömürmek şuna benziyor. Bir esnaf düşünün. Gözüne kestirdiği bir müşteriyi yoluyor. İyi bir para vuruyor. Ama o müşteri bir daha ona gelmez. Başkaları da gelmez. Yani kısa vadede o sömürgeciler böyledir. İngiltere gibi sömürgeciler kendi menfaatlerine olacağı için oraya bayındırlık götürmüşler. Tren yolu götürmüşler, mektep yapmışlar, fabrikalar yapmışlar. Hem sömürmüşler hem yerli halka, Hindistan'da bunu görüyoruz. Türkler gibiler. Gittikleri yere kendi medeniyetini götürmüşler. Bir farkı var. Evet, her devlet aslında bir nevi sömürgecidir. Halktan vergi alır ama o zaman böyle bir mefhum meçhul. Türkler orayı vatan edinmişler. Yani biz burayı sömürüp gidelim dememişler. Biz burada yaşayacağız.
Yani gelip gitmek üzere değil, kalmak üzere
Türklerin
gelmişler.
Türklerin farkı bu. Çünkü mesela Ejnebilerin yazdığı, mesela Kiyanz'ın yazdığı Hilal'in Altında Şehirler diye bir kitap vardı. Türkçe'ye de zannediyorum tercüme edildi. Orada diyor, yani Türklerin burayı kalıcı olarak benimsediklerinin alameti buraya yaptıkları eserlerdir. Yani işgal ettikleri her mıntıkaya, istila ettikleri her mıntıkaya öyle eserler yapmış, öyle şehirler kurmuşlar. Bu gösteriyor ki bunlar burayı vatan edindiler.
Hatta Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanında bile yakındaki savaşın artık ayak sesleri duyulurken sınır dışında kalacağı biline evet. Demir yolları
yapılması.
Yapılmış.
Evet, Avrupa'ya yani, Rumeli'ye demir yolları evet. Yapıldı. Yani Bosna şehirlerini kuran Osmanlılardır. Bosna'da şehir yoktu. Çünkü Bosnalılar Sırpların şehrinden kaçan Bogomillerdi. Niye kaçtılar oraya? Dağlık olduğu için. Şehir falan yok orada. Köylerde yaşıyorlardı. Mostarlar, Bosnalar bunların hepsi Osmanlı hakimiyetinden sonra oralara kurulmuş şehirlerdir. Rumeli'nin şehirleşmesi Romalılardan sonra muazzam bir kesinti. Herkes köylerde yaşıyor. Şehir falan kalmamış.
Unutulmuş da zaten.
Unutulmuş, yıkılmış, evet. Harap olmuş. Sofya ve Belgrad birer garnizon olarak varlığını devam etmiş. Romalılar zamanından kalma iki şehir. Semendire'de gümüş madenleri vardı. O bitince orada çöktü. Türkler, Osmanlılar Rumeli'ye geçtiklerinde şehir yoktu. Garnizonlar vardı, köyler vardı. Bunları insanlar bilmez. Bomboş yerler. Zannediyor ki Türkler oradaki devletleri yıktı. Orada da öyle bir şey yok. Bomboş yere yayılıyorsunuz. Biraz izahı budur.
Hatta işte Osmanlı'nın o bölgede devşirme politikası önemli kaynaklarından biri Balkanlar. Anlatılır, siz de ifade evet. Ediyorsunuz yayınlarınızda. Aileler Osmanlı askerlerinin geldiğini ya da yetkililerin geldiğini görünce çocukların kendi isteğiyle
evet.
Bunu da al bir bak bakalım işine yarar mı diye çok...
Evet.
kedi çocuğu için söylenmesi zor bir cümle zor, belki ama, ama ne çocuğu, şartlarda ama yaşıyor
anne
kim
anne baba
bilir?
Çocuğu için en iyisini düşünür. Kendi çocuğundan uzak kalmaya katlanır. Çocuğun iyi olduğunu ister. Çocuğun devşirilmesi. Bazı anneler babalara zor gelmiş, istememişler, direnmiş. Az olan, az bir miktarda böylesi de var. Ki bunlara vergi muafiyetleri falan tanınıyor. Yani çocukları devşirilenlere.
Hiç de bağ kopmuyor bu arada sonrasında.
Tabii elbette. Buna rağmen çocuklarını vermek istemişler. Niçin? Çocuğun hayatı kurtuluyor. Yani devşirilen bir çocuk mutlaka ve mutlaka yüksek bir yere geliyor. Bunun nihayeti sadrazam olmaktır. Yani Osmanlı Devleti'nin bir numarası olmaktır. Onun için Türkler burada kalıcı bir eser bırakmışlar. Anadolu'yu... ya geldikleri zaman önü deniz olduğu için bir müddet burada durmuşlar. Biliyorsunuz Selçuklu Devleti, beylikler. Fakat ondan sonra ortaya Osmanlı Devleti gibi bir beylik çıkıyor. Bu ta eski Türk hedeflerini, yani Ötüken'den kalkıp binlerce kilometre ileride yaşarken Rumeli'ye geçiyorlar. Az bir cesaret değil.
Evet.
Bilmediğiniz topraklara ve deniz aşırı. Denizin öte tarafında.
Peki denizle ilgili bir tecrübesi yok. At üstünde gelmiş evet ama...
Cenevizlilerden gemi kiraladılar. Donanması yok henüz. Hı-hı. Karası Beyliği'ni almış, yavaş yavaş donanma kuruyor ama... donanma yeterli bir donanması yok. Buna rağmen gemi kiralayarak ben böyle bir cesarete hayret ediyorum. Evet. Ve karşı tarafa geçiyor. Her şey olabilir. Yok olabilirler.
Bireysel olarak düşünelim. Bilmediğiniz bir gemiye binip de bilmediğiniz bir toprağa gider misiniz?
Hiç tanıdığınız yok. Nitekim Endülüs'ün fethinde... Arap halifeleri aynı endişeyi duydular. Ömer bin Abdülaziz dedi, ben geceleri uyumuyorum dedi. Deniz aşırı yerde Müslümanlar yaşıyor. Onların başına ne gelecek? Ya düşmanlar onları orada kıstırıp hepsini öldürürse diye. Gece uykularım yok diyor. Düşünün, Endülüs'ü fethetmiş ama halife hala endişeli. Evet. Bunu Osmanlılar gerçekleştirmiş. Bu tarihin en mühim hadiselerinden bir tanesi.
Kısa bir ara verelim, sonra tekrar bu topraklar niçin bizim için önemliydi ve Malazgirt zaferi, Malazgirt savaşı, elbette onu konuşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Bir Anadolu, biri ata toprağı.
Evet, ata yurt.
İki güzel isim aslında.
Şimdi Türkler Anadolu'ya gelip buraları yurt edinmişler. Şimdiki insanlar için böyle ama aslında İran'ı yurt edinmişler önce.
Evet, biraz
hatta Horasan'ı yurt edinmişler.
Biraz yolculuğu da konuşalım evet. O zaman.
Şimdi Ötüken dediğimiz yer bugün Moğolistan taraflarında. Yeri yurdu yok şu anda. Ormanlarla kaplanmış bir yer. Uzak, çok uzak. Göktürklerin merkezi. Oradan koparak batıya geliyorlar. Hazar Denizi kenarlarına. Ben en azından bizim kültürümüzün ana merkezinde olan Oğuzlar ve Selçuklar ve Osmanlıları konuşuyorum. Bugünkü Türkmenistan'ın bulunduğu yerlerde yaşıyorlar. Sonra oradan aşağı iniyorlar Cent şehrine, Selçuk Bey. Oradan bugünkü İran'ın kuzey doğusunu teşkil eden, oraya Türkmen Sahra derler, Türkmenler yaşıyor. Meşhed'in kuzeyidir, Nişabur falan oralardadır. Oralara geliyorlar. Binlerce kilometre var Ötüken'le arada. Enteresan bir şey bu.
Ama hep zaman geçirerek değil mi? Mesela
çok zaman geçirerek. Tabii uzun zamanla. Her birinde belki 50 sene, 100 sene geçerek oluyor bunlar.
Bu arada devletler kuruyorlar.
Devletler kuruluyor, yıkılıyor. Selçuklular Oğuzların başına geçiyor. Selçuk Bey yabgu oluyor. O zaman yabgu deniyordu. Kralın muadilidir. İmparator değil, Hakan değil ama kral. Yabgu deniyordu. Oğuz yabgusu olarak. O da mesela Türkmenistan'da kalmadı. Bunlar aynı zamanda çok zeki ve akıllı insanlar. Yani oraların istikbalde bir şey ifade etmeyeceğini de anlamışlar. Bilemiyoruz. Bugün beyinlerine girmemiz mümkün değil. Bunu da söylememişler.
Ya da belki o zaman ne yaşandığını da bilmiyoruz. Belki bir takım hadiseler yaşandı. Onlara bir işaret verdi.
İşaret
bu.
Verdi ve onlar oradan aşağıya ve batıya gitmişler. İran'ın olduğu yerlere gelmişler. Nişabur. Nişabur zaten Sultan Alparslan Nişabur valisiydi. Yani Horasan valisi. Orası Horasan'da. Şimdi mesela Anadolu Türklerine sor. Nerede? Biz Horasan'dan gelmeyiz diyorlar. Tabii Horasan Erzurum'un Horasan'ı değil. Hmm. İran'ın kuzeydoğusu bugünkü Türkmenistan hududu olan mıntıkadır. Türklerin orada yoğunlaşmışlar. Selçuklular zamanında oraya yoğunlaşmışlar.
Orası çok büyük bir kültür aslında. Kültür, dünya kültür mirası açısından da çok önemli bir yer.
Aydınlık yer demek zaten kelime manası itibariyle. Arazisi çok mümbit, çok güzel bir yer. Ve o zaman iki tane de büyük Türk devleti var. Biri Gazneliler, biri Karahanlılar. Selçuklular batıda kalıyor. Bunlarla iyi geçinmişler her zaman. Fakat bu ikisi de bu yeni teşekkülün, Selçukluların kendi siyasi istikballerini tehdit edeceğinden endişelenmişler ve Karahanlılarla Gazneliler anlaşmışlar. Ki çok nadir görünen bir şeydir Türk tarihinde, biliyorsunuz Türklerin anlaşması. Türklerden böyle bir dezavantajları var. Her biri kendi başı olmak ister. Yani ekip çalışmasına müsait değil. Türklerin başına gelen bütün felaketler bugün de eskiden de hep bundandır. Yani ekip çalış, ben biri baş olsun ben ona yardımcı olayım demiyor.
Ama vatandaş da bunu beklemiyor. Yani bir maalesef, ekip beni yönetsin gibi maalesef bir beklentisi hiçbir zaman.
Tabii bu da zaman içinde bir millet hasreti olmuş. Şimdi Selçuklular burada Karahanlılarla Gaznelilerle iyi geçindiler ama baktılar ki bu iş olmayacak. Gaznelilerle ters düştüler. Gazneli Sultan Mahmut Türk tarihinin en büyük hükümdarlarından bir tanesidir. Hindistan'ı fethetmiş, tarihe ismini altın harflerle yazdırmış bir hükümdardır. Fakat elbette o da tahtını korumakla mükelleftir. Selçuk Bey'in oğlunu görüşmek üzere çağırıyor ve rehin alıyor. Bu bırakın Türk töresine, dünya diplomasi nezaket kaidelerine bir aykırı. Yani sizinle görüşmek üzere gelmiş bir delegeyi, savaş yok bir şey yok, tehlikeli görerek,
potansiyel bir tehlike karşısında yabgu, kullanmak üzere.
Her şeyin amcasıdır bu, Tuğrul Beylerin amcası. Bunun üzerine Selçuklularla Gazneliler arasında bitmez tükenmez bir kin hasıl oldu. Yani bu yaptıkları Gaznelilerin. Sultan Mahmut öldü. Sultan Mahmut ölünce Oğuzlar dişlerini göstermeye başladılar. Çünkü Gazneliler taht mücadelesine düştü, zaafa düştü.
Bir boşluk,
bunu bir fırsat, evet. Bunu bir fırsat. Aynısı Karahanlılarda da oldu. Fakat Gazne devleti o kadar büyük, o kadar güçlüydü ki Oğuzlar bunun karşısında direnme imkanına sahip değildi. Birkaç savaşta yenildiler, sulh yaptılar. Fakat bu sulh anlaşmasına riayet etmediler. Gaznelilerle tekrar muhasemeye giriştiler. Gazneli Sultanı Mesut, o da büyük bir insan, çok kızdı. Şu Selçukluların haddini bildireyim dedi. Ve Dandana Kan denilen yer, ki bugün Merv'le Türkmenistan'la Serahs arasında, Afganistan arasında bir mıntıkadır. Şehirdi o zaman, güçlü şey, bir şehir. Orada 1040 senesinde muazzam bir harp oldu. Bu harp başında Oğuzlar, Selçuklular acınacak haldeydiler. Yani iki tarafa bakan zavallı Selçuklular, zavallı Tuğrul Bey, yazık sana demiştir mutlaka. Ama harbin neticesinde kısa bir zamanda Gazne ordusu bozuldu. Tarihçiler bugün bile buna şaşarlar. Ve Dandana Kan Meydan Muharebesi aslında çok da sevimli bir muharebe değil. İki Türk topluluğu arasında olmuş. İkisinin de kendilerince haklı sebepleri var. Ama Türk tarihinin dönüm noktalarındandır. Hatta tarihçiler der ki Dandana Kan, bir Malazgirt'i, iki İstanbul'un fethi, üç Türk tarihinin en mühim üç muharebesi budur derler.
Neden, yani varlık muharebesi. Neden bu kadar önemli?
Neden? Çünkü Dandana Kan Meydan Muharebesi artık Selçukluların üstünü ispatlamıştır. Ve Selçuklular bir hakkın artık Türk Hakanı, Büyük Türk Hakanı statüsüne yükselmiştir. Karahanlıları ve Gaznelileri geçmiştir. Onlar ikinci planda kalmıştır. Ondan sonra Malazgirt onlara Anadolu'nun yolunu açmış. Dandana Kan aynı zamanda Selçukluları İslam dünyasında büyük bir itibar kazandırmış. Tuğrul Bey aynı zamanda emir, sultan olarak anılmış. Halifeyle dünür olmuş, halife kızını vermiş. Halifenin hamisi olmuş. Dandana Kan Meydan Muharebesi'nden sonra İslam dünyasını Tuğrul Bey kurtarmış. Yavuz Sultan Selim'in 1516'da yaptığını Tuğrul Bey yapmış. Daha evvel 1046'da Şiilerin rehinesi olan Abbasi Halifesini Şiilerin elinden kurtarmış. İslam dünyasını büyük bir ikiliye sevk eden Sünni Şii ayrılmasında ve Şiiler bütün İslam dünyasına hakimdi. Sayıca az oldukları halde o zaman. Onların nüfuzunu kırarak tekrar Sünnileri yukarıya çıkartmış, kendilerine hakim olma mertebesine getirmiş. Ve bu Selçuklulara ve Türklere İslam dünyasında tartışmasız bir itibar kazandırmış. Düşün, halifeyi Şiilerinden kurtarıyorsunuz. O kadar güçlüsünüz siz. Artık onun önünde duracak kimse yoktur. Karahanlıları ve Gaznelileri bile tarih olarak geçen bir devletin kuruluşudur. Dandana Kan bunun işte ilk nişanıdır. Malazgirt, bu Tuğrul Bey'dir. Tuğrul Bey Selçuk'un torunudur.
Bu arada çok önemli üç isimden bahsettiniz. Hala Türkler bu üç ismi koyarlar, çocuklarına vermeyi çok severler.
Selçuk Bey bu devletin kurucusudur. Muazzam bir adam, subaşı. Daha önce Oğuzların subaşı, sonrası Oğuz Devleti'nin başına geçmiş. İlk Müslüman olduğu rivayet ediliyor 910 senesinde. Ve onunla beraber Oğuzların büyük bir kısmının, çünkü Oğuzlar yukarıda kalıyor, Müslüman olduğunu biliyoruz. Yani Türklerin İslamlaşmasında da Selçuk Bey'in büyük bir rolü vardır. Çok dirayetli bir insan. Bir ara Hazarlara bağlanmış. Hazarlar Yahudi olduğu için çocuklarına İsrail, Mikail, Musa, Davut gibi isimler koymuş. Bunlar Müslümanlar da koyduğu isimler ama İsrail oldu isimleri. Ama şey, bu büyük bir diplomat olduğunu gösteriyor. Yani Hazar İmparatoru iyi geçinmesi bu bravo bu o zamanın telakkisinde. Çocukların hepsi birer kahraman. Torunları Tuğrul Bey ve Çağrı Bey iki kardeş. Çağrı büyük. Askeri bir deha. Fakat siyasi deha, askeri deha her zaman önünde olduğu için kardeşini sultan yapıyor. Çocuğu olmamasına rağmen.
Sonra Osmanlı'da da görüyoruz.
Evet, bunu görüyoruz. Evet. Orhan Beyli Alaaddin Paşa'da. Evet. Tuğrul Bey hakikaten bir hakkın. İslam tarihinin, dünya Türk tarihinin, İslam tarihinin, dünyanın en büyük liderlerinden bir tanesidir. Bir devlet kurucusudur. Hakiki bir devlet kurucusudur. Taht ondan sonra Çağrı Bey'in oğlu Alparslan'a, Muhammed Alparslan'a geçmiştir. Muhammed Alparslan çok iyi yetişmiş. Orta Çağ'ın en büyük kumandanlarından ve devlet adamlarından, sadece kumandan değil, devlet adamıdır. 40 yaşlarında tahta geçiyor. Çok kısa bir zaman tahta kalıyor. Yavuz Sultan Selim'e çok benzer. Kısa bir zamanda büyük işler yapmış. Tabii Türklerin, biraz evvel söylediğim, hanedanın ortak malı iktidar. Önce hanedanla mücadele ediyor. Mesela Anadolu Fatih Süleyman Şah'ın babası Kutalmış'la muharebesi var. Kutalmış'ı mağlup ediyor. Sükûnu sağlıyor. Ondan sonra Gürcistan'ı fethediyor. Anadolu'ya geliyor ama onun derdi Fatımilerle. Fatımiler Mısır'da Şia'yı temsil ediyorlar ve İslam dünyası
hiç
ikiye
bitmiyor
ayrılmış.
Bu.
Bitmiyor maalesef. Politik bir şey aslında.
Yani tabii olan gerçekten dinini yaşamak isteyen insanlar oluyor.
Ama tabii şöyle bir durum var, biliyorsunuz, din bir milleti millet yapan en mühim unsur. Din sadece bir inanç olarak görmeyiniz, bir dünya görüşüdür. Biliyorsunuz insanlar dünya görüşü aynı olan insanlarla oturur kalkarlar. Din farklılığı dünya görüşünü değiştirir. Değiştirdiği zaman o farklı bir topluluk olur.
Eski coğrafyalarda.
Eski coğrafyalarda. Fatimileri tehdit olarak görüyor İslam coğrafyası için ve bunların haddini bildirmek istiyor. Irak ve Suriye'yi fethediyor. Irak ve Suriye tamamen artık Türklerin hakimiyetindedir. Ve Sultan Alparslan'ın maksadı aslında Fatimileri hizaya getirmekken karşısına Bizans çıkıyor. Daha önceden Sultan Alparslan Anadolu'ya emirlerini gönderdi. Gidin şu Anadolu'yu bir dolaşın. Burası stratejik bir yer. Bize burada ekmek var mı? Ami tabirle. Emir Afşin, Emir Sandık, Emir Mengüç, Emir Artuk. Bunlar küçük küçük birliklerle, önce birliklerle Anadolu'yu geziyorlar. Emir Afşin Bizans İmparatoru ile savaşıyor. Önce yeniliyor, sonra yeniyor. Manuel Komnenos'ta muazzam şeyler bunlar. Ve belli yerlere yerleşiyorlar. Tamam diyorlar, Anadolu bizim için yurt olabilecek bir yer. Çünkü burada Bizans hakimiyeti zayıf. Yavaş yavaş Bizans çekiliyor. Fakat Bizans'ın başına Kapadokyalı, Nevşehirli veya Niğdeli veya Kayserili muazzam bir adam geçiyor. Romanos Diogenes. Bu çok büyük bir asker. İyi bir devlet adamı değil. Hayalperest. Askerlerin çoğunda olur bu. Silaha ve güce dayanarak ben hallederim.
O ellerinde olduğu için tamam, her şeyin çözüleceğini düşünüyor.
Şu dedi, Selçukluların haddini bildirelim dedi. Ya çok oldular artık dedi. Sadece haddini bildirmeyecek. İran'ı, Irak'ı fethedecek. Valiler tayin etti.
Eski hayaller.
Evet, aynı Irak'ı fethedecek ve muazzam bir Bizans İmparatoru. Tarihe geçecek, İskender gibi. Vali tayin etti. Düşünün, daha fethetmediği yerlere. Adamın şeyine bakınız, hayalperestine bakınız. Sultan Alparslan'ın derdi bunlarla savaşmak değil. Türkler her zaman güçlü düşmanla önce barış yapmayı tercih etmişler. Çünkü güçlü düşmanla savaşmak sizi yıpratır. Kazansanız bile Pirus Muharebesi olur bu. Yani galip geldiniz ama aslında mağlupsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin başına geldiği gibi. Barış yapmak istedi, elçi gönderdi. Romanos Diogenes'in kumandanları dediler ki, ikiye ayrıldılar. Bir kısmı dediler ki, şu Türklerin işini bitirelim ama ileri gelenler dediler ki, Türklerle savaşmayalım, barış yapalım, ne istiyorlarsa verelim, çekilelim. Onların Anadolu'da bir kısa vadede bir emelleri yok dediler. Başka dertleri var. Romanos Diogenes bunu dinlemedi. Yeri de sağlam değil. Sonradan imparator olduğu için bir büyük zafer kazanıp
kendini ispat
etmek istiyor. Evet, aynen öyle. Bu da bir psikolojidir. Sefir gönderdi. Bunlar tarihe geçmiştir burada. Onun için anlatıyorum. Dedi ki barış yapalım dedi Sultan Alparslan. Sultan Alparslan çok muazzam bir insan. Karakter itibariyle. Onu övmeyen yok. Biz Türkler temiz Müslümanlarız. Bidat nedir bilmeyiz. Onun için Allah bizi aziz kıldı diyecek kadar yüksek tevazu sahibidir. Halife bile onun öldüğünde bir beyanname yayınladı. Başsağlığı beyannamesi. Halife hiçbir devlet adamı için bunu yayınlamamıştır. Sultan Alparslan öldüğünde yayınladı bunu. Yani düşün, bütün dünya Müslümanları ona üzüldüler ölümüne. Talihsiz bir şekilde öldürüldü. Karahanlı kumandanı onu bıçakladı.
Evet,
her şeyden kurtuldu. Genç yaşta 40 küsur yaşında vefat etti. Şimdi imparator...
O da yine kendi karakterinin...
Kendi karakterinden, şey, cesaret.
Evet.
Romanus Diogenes dedi ki... sulh görüşmelerini Rey şehrinde yapacağız. Rey bugünkü Tahran. Selçukluların baş şehri. Yani ne demek istiyor? Sizi ben zaten yeneceğim, oraya geleceğim. Kışı İsfahan'da geçireceğim. Atlarımı da Hemedan'da sulayacağım. Yani bütün İran'ı fethedeceğim. Ben burada şimdi barış görüşmeye mana yok.
Oraya gelince görüşürüz.
Gurura
diyor.
Bakın. Sultan Alparslan Elçi'ye dedi ki... atlarınızın dedi Hemedan'da sulanacağı kati dedi.
Ama
siz nerede kışı geçirirsiniz bilemem dedi. Yani ben sizi yeneceğim, atlarınızı alacağım.
Atlarını su içebilir.
Çok hoş bir mükalemedir bu. Sonra iki ordu... Sultan Alparslan... Fatimilerdense yaklaşan tehlikeyi def etmek için döndü. Halep'i aldı. Diyarbakır üzerinden Malazgirt Kalesi'nin yanına geldi. Amcası zamanında fethedilmiş bir kale. Malazgirt Türklerdeydi. Müstahkem bir yer. Önünde muazzam bir ov var. Burada düşmanı bekliyor. Burada 26 Ağustos 1071 sabahı güneş ışıklarını dünyaya verirken iki ordu birbirini gördü. 7-8 kilometre kaldı arada. Öğlene doğru, öğlen üzeri
öncesinde
savaş.
Öncesinde de yerleşmeli ciddi stratejiler var.
Tabii canım, her ikisinin de. Çünkü karşı tarafın ordusunun çok kalabalık olduğunu tarihçiler yazıyor. 200 bin kişi toplamış Romanos Diogenes. Selçuklu ordusunun 40-50 bin kişi olduğu söyleniyor. Yalnız Sultan Alparslan muazzam bir taktisyendi. Ordusunda Tuğrul Bey'den kalma askerler vardı. Onların hepsini tekahüt etti. Yaşlı askerlerdi. Uzun seferler ve meşakkatle dayanamazlar diye... ordusunu genç ve profesyonel askerlerle donatmıştı. Yani vurucu gücü çok fazlaydı.
Yani 50 bin diyoruz ama aslında gücü biraz daha 100-200 yüksek.
100-200 binlik bir orduydu. Malazgirt sahrasında iki ordu karşılaştı. Öğlenleyin savaşa tutuştular. Selçuklu ordusu muazzam bir şekilde bozulma numarası yaptı. Ve geri çekilmeye başladı. Biliyorsun Türk taktiğidir. Romanus Diogenes çok iyi bir asker olmasına rağmen... Türklerle defalarca çarpışmış ve bunu biliyor olmasına rağmen basireti bağlandı ve Türkleri kovalamaya başladı.
Ki yanındakiler de uyardılar.
Evet, uyardılar. Diye. Pusuya yatmış olan sağda ve solda Türk okçuları oka tuttular. Ordu neye uğradığını şaşırdı. Ondan sonra o hilal taktiğiyle Bizans Kapandı. Ordusunu sardılar ve imha ettiler. Bir imha muharebesidir. Muazzam bir esir kitlesi ele geçirildi. Akşam güneş battığında harp bitmişti. Esirler alındı, çoğu yaralı. İşlerinden birisine ayaklarına kapanıp ağladığını görünce onun imparator olduğunu anladılar. Sultan Alparslan'a götürdüler. Sultan Alparslan, size nasıl muamele edeceğimi düşünüyorsunuz dedi. Oğuzname'de falan var, bu Selçukname'de var. O da dedi ki, siz benim bildiğim insansanız affedersiniz dedi. O da dedi ki... daha doğrusu kasapsanız öldürürsünüz, tüccarsanız satarsınız ama... kumandansanız, benim bildiğim adamsanız affedersiniz. Ben dedi sizin dedi, bu alternatif, evet, sizi affediyorum dedi. Ve Romanos Diogenes'i serbest bıraktı. Bu orta çağda çok az hükümdarda olan bir âli cenaplıktır. Ummiyet'e tutar, rehine tutardı. Timur bile Yıldırım Sultan Bayezid'e böyle yaptı. Sultan Alparslan'ın yüksek hasretini gösteren hadiselerden
bir tanesidir. Artık bir şey yapamayacağını bu yenilgiden belli. Sonra.
Ha bir de şu var tabii, bu çok söylenmez. Ama çok muazzam bir fidye aldı tabii Romanos Diogenes'te. Fidye karşılığı serbest bıraktı. Ve Bizans'ı vergiye bağladı. Benim bildiğim kadarıyla ilk vergi, Bizans'ın ödediği ilk vergidir. Türklere vergi ödeme karşılığı. Fakat enteresandır, Malazgirt Harbi'nden sonra Alparslan Anadolu'ya fethe koyulmadı. Çünkü daha büyük bir dert var. Yani bakın, bu Türklerin toprak alalım, şan şöhret alalım, ganimet alalım derdinde olmadıklarını gösteriyor. İslam birliğini ve dolayısıyla Türk birliğini korumak onun için daha önemli. Anadolu'yu fethetmekten daha mühimi budur. Bunu temin etti ve ondan sonrakiler
ama daha ondan çok sonra etti. Da tabii boş bırakmadı Anadolu'yu.
Anadolu'yu boş bırakmadı. Kumandanlar burayı yerleştiler. Buraya yavaş yavaş Türk ceryanları başladı. Ve Bizans artık Toroslar şey oldu, sınır oldu, Fırat sınır oldu. Oradan sonra geçemediler. Ve esas 100 yıl sonra, tam 100 yıl sonra Denizli'nin Çivril kazası yakınlarında Miro-Kefalon Muharebesi vardır. Anadolu Selçuklularının Bizanslarla. Ondan sonra artık Bizans Anadolu'dan ümidini tamamen kesti. Bir de artık Türklerle Anadolu'da savaşmak, Anadolu'yu ele geçirmek sevdası kalmadı.
Kısa da bir süre değil aslında. 100 yıl yine de tutunmuşlar.
Ama 100 yıl içinde Türkler burayı yurt edindiler. Kumandanlar buraları fethettiler. buralarda yurt tuttular. Sayıca azdılar, yalnız onu da söyleyelim. Yani Türkler Malazgirt'ten sonra hemen buraya yerleşmediler. Yavaş yavaş. Esas Türklerin yerleşmesi Moğol istilası sonrasıdır.
Bir de tabii yerleştikleri coğrafyada da hem din olarak hem ahlak olarak bir bozulma olduğu için gelen Türkler de örnek kişi gibi kabul edildiler.
Gelenler örnekti hakikaten bir. İkincisi, muazzam bir sosyal buhran vardı. Çünkü Bizanslar Anadolu'nun yerli halkını farklı mezheplerde olduğu için işte Pavlikanları, Ermenileri, Nasuriyelileri çok eziyordu. Yerli halk Türkleri bir mesela Malazgirt Muharebesi'nde Arap askerleri var Alp Aslan'ın, Mirdasi Beyleri Halep'ten. Kürt askerleri var, Mervaniler. Ermeni askerleri var. Ermeni kralları asker verdi Bizans'a karşı, düşünebiliyor musun? Aynı dinde oldukları halde.
Düşmanımın düşmanı,
evet,
durumu.
Çünkü hayat hakkı tanımıyordu Bizans onlara. Bunu da iyi değerlendirdi. Yani savaş sadece savaş değil, bir taktiktir. Siyasi zemini değerlendirmek, bunu değerlendirdiler. Ve böylece Anadolu bir Türk yurdu oldu.
İşte aslında Anadolu'ya gelenler de bunun farkında olarak geldi, evet, ve onu değerlendirdi. İşte o söylediğiniz yurt kavramı aslında farklılıklarıyla onu ayrışma değil, zenginleşme noktasına çevirmekle gerçekleşiyor.
Evet, çok kısa bir zamanda Anadolu'nun harap olmuş şehirlerini imar ettiler. Yeni şehirler kurdular. Muazzam bir tolerans meydana getirdiler. Türk kültüründen ve İslam dininden gelen bir tolerans. Ve yerli halk hoşlanmasalar bile hüsnü kabul gösterdiler. Ve Anadolu'da farklı bir Türk medeniyeti teşekkül etti.
Sizin programın başında söylediğiniz dinin insanlar için ne kadar önemli olduğunu bence Türkler fark etmişti. İnsanların dinini ayrı bir kefeye koyup onu, evet, kendi özel hayatı gibi kabul edip, evet, ama topluma bakan diğer yüzünde ortak noktalar bulmaya çalışmak ve bunu geliştirmek çok zekice bir davranış.
Ve bunda da muvaffak olmuşlardı. Evet. İşte Türk barışı dediğimiz, Osmanlı barışı dediğimiz hadisenin esasında bu yatıyor. Bu olmadığı yerde de biliyorsun bütün dünyada sıkıntı vardır.
Evet, maalesef. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.